Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Dervişin Günlüğü programında Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ve bendeniz Muhammed Akif Koç'la sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam programımızda tasavvuf kavramlarından devam ediyorduk. Geçen programımızda beyat ve intisap kavramını dinleyicilerimizle geçen hafta paylaşmış olduk. İnşallah şimdi de sema ve ayin kavramları, bu kavramların tasavvufta ne anlama geldiği ve bazı sorular, umumun aklına gelen, dinleyicilerimizin aklına gelebilecek olan bazı soruları da inşallah sizlere sorarak programımıza başlatmış olacağız hocam. Buyurunuz. Ayin ve sema tasavvufta ne anlama gelir? Buradan başlamış olalım.
Evet, bismillah. Efendim, sema işitmek demektir. Bir güzel Kur'an sesi, bir ilahi sesi, hatta bazen de başka bir ses duyup Allah'ı hatırlamak, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını hatırlamak, vecde gelmek ve o vecd ile bir kısım hareketler yapmaya sema denir. Semi'a işitmek demektir. Oradan geliyor. Şimdi insan güzel sese meftundur. Bir rivayete göre Cenab-ı Hak varlığı, kainatı yaratmak için kün demiştir. Ayet öyle geçiyor. Kün feyekün. Cenab-ı Hak ol der, kainatta oluverir. İşte bu kün diye bu tını, nun'un tınısı böyle devam eder ve onun için insanlar o güzel sese, Allah'ın kün sesindeki veya sözündeki o musikiye meftundurlar denir. Bazıları der ki işte Cenab-ı Hak ruhları yaratıyor. Elestü bi rabbiküm diye soruyor. Kalu bela diyorlar. İşte Allah ile bir konuşma. İşte o Allah ile konuşma esnasında Allah'ın sesi çok güzel geliyor ruhların kulaklarına. Dolayısıyla o ruh dünyaya indikten sonra da bir insanın bedeni içinde yerleştikten sonra da güzel sese meftundur, aşıktır. Çünkü ilk duyduğu şey Allah'ın sesidir. Cenab-ı Hakk'ın sesini duymuştur. Elestü bi rabbiküm duymuştur. Kün duymuştur. Dolayısıyla insanoğlu güzel sese meyillidir. Bir bebek bile, değil mi? Bir yaşında, iki yaşında yanında böyle güzel bir şey, ilahi veya güzel bir melodi çalın, hoşuna gidiyor. Hatta böyle sallanmaya başlıyor. Yani bir türkü söyleseniz bile, değil mi? Böyle musikisi güzel bir şeyse sallanmaya başlıyor. Hatta hayvanlar bile öyledir. Eskiden çöllerde deve kervanları giderken bir kısım böyle türküler, Arapça türküler veya işte ilahiler okuyarak, Arapça ama işte besteyle okuyarak develeri yönlendirirlermiş. Daha hızlı gitmesini istiyorsa kervanbaşı hızlı tempolu bir ilahi söylermiş. Eğer develerin biraz yavaş gitmesini istiyorlarsa yavaş tempoda bir ilahi veya türkü, şarkı söylermiş. O develerde o ilahinin veya türkünün melodisine, musikisine göre adımlarını atarlarmış. Hatta bazen çok hızlı söylenince o develer de çok hızlı koşar ve böyle yere yıkılırlarmış. Bunları Arap edebiyatında hep görüyoruz. İşte bazı hatta şairler, yani develer bile musikiden etkilenip de yürümesi temposunu değiştiriyor, arttırıyor vesaire, vecde geliyor. Eğer bir insan musikiden, güzel sesten etkilenmiyorsa demek ki o kişi hayvandan daha aşağı demişlerdir şiirlerinde. Hulasa güzel sesten etkilenmek insan için fıtri bir şeydir, yaratılıştan gelen bir şeydir. İşte sufilerde güzel okunan bir Kur'an, güzel okunan bir ilahi duyunca bunlardan etkilenirler ve bazen ağlarlar, bazen zıplarlar, vecde gelip, coşup, bazen ayakta dönerler. Bu sadece sufilere mahsus bir şey değil, insani bir şeydir. Sahabede bile bunun örneği vardır. Peygamber Efendimiz sahabeden Cafer'e, "Ey Cafer, benim ahlakıma en çok sen benziyorsun. Yani senin ahlakın benim ahlakıma çok benziyor diye iltifat etmiş. Bu iltifattan dolayı sahabeden Cafer çok sevinmiş, ayağa kalkıp dönüp oynamaya başlamış. Bazı rivayetlerde sek sek oynadı diyor, bazı rivayetlerde böyle dönüp oynadı diyor. Peygamber Efendimiz soruyor, ya Cafer nedir bu oynadın diyor. Diyor ki o da, ya Resulallah biz Habeşistan'a göç edince orada görmüştüm. İşte bazı insanlar böyle işte neşelenince, sevinince böyle oynarlardı falan diyor. Peygamber Efendimiz de tebessüm ediyor, bir şey demiyor. Bakın bu nedir? İnsani bir şeydir, fıtri bir şeydir. Yani Peygamber Efendimiz bize dese ki ey Necdet, senin ahlakın benim ahlakıma çok benziyor dese, vallahi şurada 1000 tane takla atarım. Yani ayağa kalkıp dönmeyi bırak, takla atarım yani sevincimden. Bu fıtri bir şeydir, doğal bir şeydir, her insanda olan bir şeydir. Ha, sema işte bu. Bu sema bir coşma neticesinde olur. Bazen gelen ses bir Kur'an sesi veya ilahi sesi olmayabilir, başka bir şey de olabilir. Mesela Hazreti Mevlana Konya'da Kuyumcular Çarşısı'nda giderken, eskiden kuyumcular böyle küçük çekişleri varmış, altını gümüşü tak tak tak diye o çekişle ezerek şekil verirlermiş. İşte bilezik, kolye ne yapacaksa altın. O Kuyumcular Çarşısı'ndaki kuyumcuların çekişlerinden çıkan tak tak seslerini Hazreti Mevlana adeta hak, hak diye duyuyor. Hak Teala Allah'ın ismi. Vecde geliyor, dönmeye başlıyor. Çarşı içine dönüyor. İşte gerçek sema böyle olur. Doğaçlama olur. Kendiliğinden olur. Ne zaman vecde geleceği insanın belli olmaz. Gerçek sema böyle olur. Dediğim gibi bazen Kur'an sesinden etkilenirsiniz. Bazen ilahi sesinden, bazen de bir çekiç sesinden etkilenebilirsiniz.
Hocam o zaman duymak insanı ilk veya işte duyanı ilk harekete geçiren duyu. Yani çünkü insan o duyu şeyle harekete geçmeye başlıyor, duyguları.
Tabii şimdi Kur'an sesi veya ilahi sesi birçok kişiyi etkileyebilir. Ama tak takları hak hak diye duymak o biraz kabiliyet veya istidat ister. Yüksek bir irfan ister.
Evet.
Veya bir çiçek görürsünüz. Çiçek güzeldir. Allah da güzeldir. Allah'ın da cemal sıfatı var, güzellik sıfatı var. O çiçeği görüp Allah'ın cemal sıfatını hatırlayıp vecde gelip, cezbeye gelip dönebilirsiniz. Veya hoplayabilirsiniz yerinizden. O gözle ilgili bir şey veya algılamayla ilgili bir şey. Ötekisi için o tak taktan rahatsız olabilir. Başka birisi yahu kafamız sıçrasa akşama da taktuk niye bu çekiş sesleri diyebilir. O algılama meselesi.
Ezan sesi için de aynı şey geçerli hocam. Öyle. Günümüzde bazıları ezanın...
Nasıl dinlediğinize bakar, hangi evet. Kulakla dinlediğinize bakar.
O zaman bununla şey de irtibatlı hocam, yani mesela duymak aynı zamanda nefsin de, işte önceki programlarımızda bunu dinlemiştik sizlerden. Nefsin belli kademeleri var ve insan bu kademeleri aştıkça görüşü farklılaşıyor. Yani bir çiçeğe aynı şekilde bakmıyor. O zaman bu ikisi arasında da irtibat var. Yani kulağıyla aynı zamanda o nefsin kemale ulaşan haliyle bir irtibat da var.
Tabi Hazreti Mevlana diyor ki o eşek kulağını sat da insan kulağı al diyor. Bizdeki eşek kulağı. Eşek kulağı olduğu için o tak taklardan gürültü olarak onları duyuyoruz ve rahatsız oluyoruz. Ama Hazreti Mevlana'daki insan kulağı, can kulağı, ruh kulağı
evet.
olduğu için, yani onun ruh dünyası çok farklı olduğu için o tak takları hak hak diye duydu. Kediler mesela uyurken nasıl çıkarlar? Mırr mırr mırr diye ses çıkar değil mi? Biz onları işte gürültü diye duyabiliriz. Ama ehlullah diyor ki kediler ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Rahman Rahim Allah'ın isimlerinden. Ya Rahim, o mırıltıları öyle duyarlar diyor. Hoca Ubeydullah Ahrar, Semerkant'ta yaşamış bir Allah dostu, Nakşi Meşayihinden 15. yüzyıl. Ben diyor çarşıya pazara gittiğim zaman diyor, çocuktum diyor. Elma, armut diye bağıranların hepsini Allah diye duyardım diyor. Sonradan baktım ki onlar elma diyorlarmış diyor. Armut diyorlarmış yahut da. Onun için insanın gönül dünyası, ruh dünyası, onun işitme durumu da etkiliyor. Hatta koku, görme, bakmak, herkese aynı göz var ama işte o farklı görüyor.
Evet.
Koklamak, duymak, bunlar insanın ruhi kıvamına göre farklı anlamlar kazanabiliyor. İşte Mevlana Kuyumcular Çarşısı'nda o sesleri duyup tak takları hak hak olarak duyuyor, dönmeye başlıyor. Gerçek sema böyle olur. Bir vecd anında olur, kendiliğinden olur veyahut da sahabeden Cafer'in, Peygamber Efendimiz'in o iltifatına karşı vecde gelip coşup dönmesi, oynaması gibi. Zamanla efendim bir kişi coşmasa bile, vecde gelmese bile, vecde gelmek istemek diye bir şey vardır, tevacüd. Bir vecd vardır, vecd. Bir de tevacüd vardır. Tevacüd, hani şöyle bir hadis-i şerif var. Ağlayınız, ağlayamıyorsanız da ağlıyor gibi yapınız diye bir rivayet vardır. Tasavvuf ehli ağlamaya vecd der, ağlamaya çalışmaya
tevacüd
derler. İşte sema için de zamanla şöyle olmuş. Demişler ki işte Mevlevi tekkelerinde işte pazartesi akşamı veya perşembe günü akşamı, cuma akşamı efendim dervişlerle buluşalım dergahta, Mevlevi hanede sema edelim. O arada ilahiler okunuyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor, ney üfleniyor. Efendim dervişler aslında coşmamışlar ama coşmaya çalışıyor. Vecde gelmemiş ama vecde gelmeye çalışıyor. Tevacüd bu. Tabii semazen, gerçek semazenden bahsediyoruz. Gerçek semazenler kendi etrafında her dönüşünde kalben Allah derler. Onun için sema bir sessiz zikir meclisidir. Ha, o kalben kendi etrafında dönüşte, her dönüşte Allah diyecek. Allah, Allah bin defa dönüyorsa bin defa kalben Allah diyor. Ama ağzı kapalı olduğu için biz onu duymuyoruz. Ve o efendim okunan ilahilerin tesiriyle vecde geliyorsa, vecde gelmeye çalışıyorsa yahut da buna tevacüd deniyor. Eğer riya gösteriş olsun diye dönmüyorsa, ihlas ile dönüyorsa, Allah için dönüyorsa, tevacüd niyetiyle dönüyorsa o da makbul bir şey. Ama daha önce de konuşmuşuzdur. Maalesef bugün artık sema bir folklor oyununa dönüştürüldü.
Restoran açılışında bile sema yapıyorlar hocam.
Evet, restoran açılışında, kebapçı dükkanı açılışında şu telefon açıyorlar. İşte iki tane semazen gönderin, şöyle dönüversin diyor. Onlar da diyorlar ki tamam diyorlar, işte bir semazen $100, iki semazen $200 veya işte daha fazla neyse. Maalesef iş ticarete dönmüştür. Maalesef iş bugün artık gösteriye, folklora dönmüştür çoğunluk itibariyle. Ama az da olsa bu işi gerçekten Allah için yapan, samimi olarak yapan, gelenekteki tarzda yapan, tevacüd veya vecde, işte vecd niyetiyle yapan kişiler de az da olsa kalmıştır. Allah onların sayısını arttırsın. Herkese Cenab-ı Hak niyetine göre Cenab-ı Hak karşılığını verecek. Niyeti paraysa zaten dünyada onu parayı alıyor. Ona ahirette bir şey yok. Çünkü o dönüşünden gaye para. Git Sirkeci'ye şimdi, İstanbul'da Sirkeci'de Cağaloğlu taraflarında afişler var. İşte Sufi Whirling Dervişiz, dönen dervişler. Sufi Sema Seremoni, giriş $50 diyor. Yani turistlere gösteri. O gösteri işte, gösteri veya gösteriş. Hocam, o gerçek sema ile alakası yok.
Yani ahirette bir şey yok dedik ya. Yani bunda hani sonuç olarak tabii zikrin hani nafile olmasıyla alakalı önceki programlarımızda şey yapmıştık ama sonuçta hani dini bir ritüel yani bu. Ve dini bir şey var, içeriği var. İçerisinde Allah sözlerinin söylendiği, bakınca Allah'ı hatırlatan bir olay. Bunun bu şekilde hani basit ortamlara alınması, üzerinden ticari kaygılar güdülmesi, bu insanların hani bu işi tahrif etmesinin sebebi, o onlara hani manevi de bir cezası bunun olmaz mı?
Vallahi yani bir gizli zikir meclisinin dünyevi gayelerle, efendim gösteriş veya para gibi dünyevi gayelerle yapılması çok kötü bir şey. Evet. İstismar, dinin istismarı, tasavvufun metalaştırılması, mevleviliğini, semaın meta haline getirilmesi, ticari meta haline getirilmesi çok acı bir şey, en azından çok acı bir şey.
Mevlana görse ben bunlardan beriyim derdi yani.
Tabii der. ben bunlardan biriyim der. Ve zaten İhramcızade vardır İsmail Hakkı Toprak Hazretleri. Konya'ya gittim diyor. Efendim Konya'da Hazreti Mevlana rüyama girdi diyor. Dedi ki İsmail Efendi benim yolumu da siz devam ettirin. Artık benim yolumun erbabı kalmadı dedi diyor. İsmail Hakkı Toprak İhramcızade Nakşi.
Evet.
Nakşi şeyhlerindendi rahmetli. Efendim Mevlana ona diyor ki bizim yolumuzu da siz devam ettirin. Benim yolumun erbabı kalmadı diyor. Veya işte azaldı anlamında da olabilir bilemiyoruz. Efendim bu yani dini tasavvufi meselelerin orada kalması, ticari meta haline getirilmemesi, folklor haline getirilmemesi çok önemli. Ama işte günümüzde maalesef böyle oluyor. Mesela düğünlerde çağırıyorlar. Bizim İslami kesimde düğünlerde çağırıyor. Yani çocuğunun sünnet düğünü var. Sünnet düğününde bir tane ilahi ekibi çağırıyor. İki tane semazen çağırıyor oraya. Arkadaşlar böyle olmaz. Sema bir sessiz zikir meclisidir. Semazen kendi içinden her dönüşünde Allah demelidir. Allah'ı zikir için yapılır. Düğünde, dernekte de çağrılmaz. Bir oyun değildir, bir folklor değildir, bir eğlence hiç değildir. Onun için gerçek semazenler sema izlemeye gelenlere derler ki sakın sema bittiğinde alkışlamayın. Çünkü yani folklor ekibi çıkınca bittiğinde evet. Alkışlıyor. Sanki onun folklor zannediyor bir alkışlıyor. Sakın alkışlamayın biz burada bir oyun yapmıyoruz diyorlar. O bir zikir meclisi. Allah için yapılır.
Hocam bu da İbadet. Aslında bizim dini anlayışımızın da nereye geldiğini de gösteren bir gösterge olarak kabul edilebilir. O da şu, şekle çok önem veren bir anlayış oluşmaya başladı. Yani şeklen bir şeyler oluşuyorsa içeriğin hani
görsellik öne çıktı.
Boş olması çok önemli değildir. Mantığı gidiyor. Maalesef. Ondan dolayı da şimdi sema ayarlıyor, bir şey yapıyor. İşte semazenler geliyor, onların parasını ödüyor, alkış yapıyor vesaire. Aslında kendi dininin anlayışını da alkışlamış oluyor orada belki.
Yani bir de işte güya UNESCO korunması gereken kültür varlıkları arasında almış şeyi, semayı. Koru o zaman. Korunması gereken kültür varlığı koru. Yaptırımı yok. UNESCO'nun bir yaptırımı yok. Kültür Bakanlığı karışmıyor bu işlere. Biz laik bir devletiz diyoruz. Seküler bir devleti diyor. O karışmıyor. Bu sefer kadınlar giyiyor pembe tennure. Tennure o semazenlerin giydiği beyaz şey vardır ya. Kadınlar pembesini giyiyor.
Evet.
Bilmem ne. Kadınlar da dönüyor falan. Yani iş iyice cılkı çıkmış durumda. Maalesef. Yani bu iş artık neredeyse balerinlere döndü yani bu iş. Balerinlerin yaptığı bir iş haline geldi. Ama gerçek sema öyle değildir. Hazreti Mevlana Kuyumcular Çarşısı'nda sema etmiştir. Ve biz sahiplenmeliyiz. Yani biz İslami kesim olarak bir kısım kişiler sema'ı, Mevlana'yı istismar ediyor, sömürüyor diye biz de Mevlana'dan uzak durmamalıyız. Mevlana bizim Mevlana'mızdır. Sema bizim sema'ımızdır. Mevlevilik bizim Mevleviliğimizdir. İşte o bir kısım istismarcılar Mevlana'yı bugün Gezi Parkı'nda eylem yapan sanatçı bozuntuları çıkıyor Mevlana'yı onlar anlatıyor diye bizim İslami kesimde biraz sanki Mevlana'dan, Mevlevilikten uzak durmaya çalışıyor. Yanlış. Bugün bütün dünya Hazreti Mevlana'nın eserlerini okuyor. Özellikle Mesnevi'yi okuyor. Mesnevi'nin değişik dillere tercümeden okuyor. Müslüman oluyor. Adam kalkıyor dünyanın öbür ucuna kalkıp geliyor Müslüman oluyor.
Bir de onların hocam o kitaplarda şöyle bir şey var. Hasan Kamil Yılmaz hocamız da bunu bize bir Mesnevi sohbetinde anlatmıştı. Yaptı. Mevlana üzerine yazılan kitaplarda bir aşk edebiyatı yapılıyor ve bunun bu aşk edebiyatının sonunda ulaştığı yer aslında İslami olmayan yani Şems'le Mevlana arasında İslami olmayan garip bir şey resim çiziliyor. Ve bu resme de insanlar hani bir şekilde inandırılıyor ve işte
tarif ediliyor. Evet.
Tarif. Yani bunu genelde böyle yumuşak bir dille aşk edebiyatı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ve bununla da tahrif başlıyor. İşte Mevlevilik tahrif ediliyor, Mevlana tahrif ediliyor, Sema tahrif ediliyor. Hepsi arda arda geliyor.
İşte onun önüne geçmek için Mevlana'yı, Sema'ı bizim sahiplenmemiz, doğru Mevlana'yı anlatmamız, doğru Sema'ı anlatmamız gerekiyor.
Eyvallah hocam.
Uzak durursak birileri o boşluğu doldurur.
Bir de ayin kavramı var hocam. Tarikatların kendilerine ait zikirleri ve ayinleri var ve hepsinin farklı farklı isimlendirmesi var. Bu konuda da inşallah sizlerden bu bölümün başlangıcında bilgi almış olalım hocam. Buyurunuz.
Efendim, ayin farça bir kelimedir. Farça, ayin-i zikrullah, zikrullah meclisi demektir. Merasim, meclis anlamında bir kelime. Tarikatların farklı zikir meclisleri vardı, farklı zikir ayinleri vardı. Bu zikir meclislerine farklı isimler verilirdi. İşte Mevleviler topluca yaptıkları zikir meclisine sema diyorlar. Çünkü semazen kendi içinden Allah der. Bazı tarikatlarda, mesela Halvetilerde darb-ı esma demişler. Allah'ın isimlerini kalbe darb ederek, vurarak icra edildiği için, Allah, Hay, Hu, Hak gibi isimleri kalbe vurarak icra edildiği için darb-ı esma, Allah'ın isimlerini kalbe darb etmek. Halvetilerde. Devran diyorlar. Kadiriler daha çok devran demişler ama Halvetilerde de devran var. Bu bir tarz aynı zamanda. İlla bir tarikata mahsus değil. Devran, ayakta dervişler halka olurlar. Kol kola geçerler icap ederse ve yavaş yavaş o halka hareket döner. Yavaş yavaş böyle döner. Saatin ters yönünde. Saatin akrep yelkovanın ters yönünde böyle sola doğru döner. Bazen sağa doğru da. Yani değişik zikir metotları vardır. Bu ayakta ve dönerek, yani halka olarak yapılan zikre devran zikri deniyor. Kadirilerde daha çok devran denmiş. Celvetilerde nısf-ı kıyam denmiş. Nısf-ı kıyam, yarım ayakta. Bunun da şöyle bir hikayesi vardır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri müritleriyle bir sabah zikir meclisinde toplanmışlar. O esnada kapıdan Hızır Aleyhisselam'ın veya Peygamber Efendimiz'in ruhaniyetinin teşrif ettiğini hissediyorlar. Ayağa kalkmak istiyorlar. Fakat o gelen, işte Efendimiz'in ruhaniyeti, şöyle eliyle, yani kalkma anlamında, dur anlamında işaret ediyor. Ama yarım kalkmış, yani dizleri üzerine kalkmış. Zikre öyle devam ediyor. Ne tam ayağa kalkıyor ne tam oturuyor. Dizleri üzerine kalkmış vaziyette Hazreti Hüdayi zikre devam edince, müritler de onu görüp onlar da dizleri üzerinde dikilerek zikre devam ediyorlar. Buna yarım ayakta, kıyam zikri ayakta, nısf-ı kıyam yarım ayakta anlamında. İşte Celveti tarikatında nısf-ı kıyam zikir denmiş. Şazelilerde hadra denmiş. Hadra, hazır olmak, bir mecliste toplanmak, mevcut olmak anlamında veya huzur-i ilahide olduğunun şuuruna varmak. Çünkü zikir esnasında huzur-i ilahide olduğunu bilmek de önemli. Ama böyle iki türlü anlam veriliyor hadra kelimesine. Hadra'da da genellikle ayakta olur. Belki oturarak başlanır, sonra ayağa kalkılabilir. Ayakta ve hafifçe şöyle ayaklar zıplayarak, yani topukları yerden kesecek şekilde biraz hop, hafifçe böyle bulunduğu yerde hoplayarak, bazen el çırparak yani alkışlamaya benzer şeylerle. Değişik metotları vardır hadranın da, değişik usulleri vardır. Bu şekilde işte Yesevilerde zikri erre denmiş. Zikri erre, testere zikri. Yani boğazdan hay, hu ve Allah gibi değişik zikirleri Yesevi dervişleri hızlı hızlı icra ederken adeta dervişin boğazından bir hırıltı çıkar. O hırıltı adeta bir testereyle ağaç kesiyormuş gibi. Testereyle ağaç keserken nasıl bir hışırtı çıkıyorsa, işte bu özellikle hay zikrinde hay, hay, hay diye ağaç kesiyormuş gibi. Buna işte zikri erre demişler. Zikri errenin de çok değişik formları var. Hu, hu, hu diye zikir var. Buna zikri kebuter demişler mesela. Kebuter, güvercin demektir. Güvercin nasıl öter?
Evet.
Hu, hu diye öter. İşte hu, hu, hu. Bazen o hu zikri bazen bir hırıltıya dönüşür. Zikri erre ondan oluyor. Hulasa, değişik tarikatlarda zikrin, yani toplu zikrin farklı isimleri olmuş bu şekilde. Nakşibendiyelerde toplu zikir Hatmi Hacegan'dır. Hatmi Hacegan'da aslında bir kısım surelerin okunması esastır. İşte İhlas suresi, işte Fatiha, Elem Neşreleke, İnşirah suresi gibi bazı surelerin belli rakamlarda okunmasıdır. Ancak bazı Nakşibendi kollarında bu okunan sureler tabii sessiz olur. Herkes kendisi kaç tane okuyacaksa okur. Bu Hatmi Hacıga'nın sonunda bir miktar cehri, yani yüksek sesle zikir yapma geleneği de bazı Nakşibendi kollarında vardır. Bu şekilde değişik tarikatlarda toplu zikirlerin değişik isimleri olmuştur.
Eyvallah hocam.
İşte Bedevilerde mesela Bedevi dondurması derler. Sadi dondurması, Bedevilerde başka isimleri var. Bedevi topu derler. Bedevi topu, Sadi dondurması diye. Sadi dondurması şudur. Sadiye tarikatı vardı. Şeyh Saadettin Cebavi ile başlar. Saadettin Cebavi, o tarikatın bazı tekkeleri, bazı kolları Osmanlı son döneminde Anadolu'da gelmiş, İstanbul'a gelmiş. Toplu zikre başlayacakları zaman Şeyh Efendi, Sadi Şeyhi bir müride nazar eder. O nazarın ve teveccühün tesiriyle mürit böyle donar kalırmış. Öteki müritler zikre devam ederler. O mürit böyle kas katı zikrin sonuna kadar donup kalırmış. Buna Sadi dondurması diyorlar. Bedevi topu Bedevi tarikatında, siz Ahmet Elbedir'den gelen Bedevi tarikatında, hani o şerbet verirlerdik ya, intisapta şerbet verenler. Bu Bedevi tarikatında ayakta zikrederken müritler böyle o halka top haline gelir. Birbirine böyle yapışırlar. Yine bir yumak gibi, yine bir top gibi ama birbirine yapışırlar ve zıplayarak zikre devam ederler. Adeta bir top gibi olur. Yani halka değil de top diyelim. Onun için buna Bedevi topu diyorlar. Ayakta hafif zıplayarak yapılan ve bu şekilde bir zikir. Yani bunlar bir kültür diyelim. Zikrin farklı çeşitlerde, farklı esmalarla, işte oturarak yapılıyorsa kuudi zikir, ayakta yapılıyorsa kıyami zikir, ki Kur'an-ı Kerim'de bunlar geçiyor. Estağfurullah. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ayakta, oturarak ve yatarak Allah'ı zikrederler diyor Cenab-ı Hak. Ayet. İşte tasavvufta da böyle farklı zikir yöntemleri ve dolayısıyla farklı isimleri olmuş.
Eyvallah hocam. Hocam peki bu ayakta ve sallanarak zikretmenin asr-ı saadetten örnekleri var mıdır? Yani Peygamber Efendimiz döneminde buna benzer örnekler olmuş mudur?
Evet. Daha önce de anlattığımız gibi Peygamber Efendimiz sahabeden Cafer'e, "Ey Cafer, senin ahlakın benim ahlakıma çok benziyor." demiş. Bunun üzerine Cafer sevincinden hoplamış, sek sek oynamış ve ayakta dönmüştür, dönerek oynamıştır. Bu ayakta işte devran zikrinin veya sema dediğimiz semaın asr-ı saadetteki delili veya örneği olarak kabul edilir. Bunun haricinde asr-ı saadette bazı sahabilerin böyle toplanıp zikir yaptıkları da biliniyor. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz ashabına soruyor, "İçinizde yabancı var mı?" diyor. Yani gayrimüslim. "Yok," diyorlar. "Kapıyı kapatın," diyor. Mescidin kapısını kapatıyorlar. "Ellerinizi kaldırın," diyor. Ve la ilahe illallah zikrini bir süre topluca ve yüksek sesli olarak söylemişlerdir. Bu yüksek sesli zikrin, yani cehri zikrin delili olarak kabul edilen bir hadistir, bir rivayettir. Yine başka bir rivayette sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Medine'de sahabilere diyor ki, "Koşun," diyor, "Mescid-i Nebevi'ye. Şu anda mescitte Peygamber Efendimiz'in mirası taksim ediliyor." Bunu duyan sahabiler, başkaları koşuyorlar mescide. Bakıyorlar ki orada bir miras taksimi yok. Bazı sahabiler oturmuşlar, halka olmuşlar. Allah'a zikrediyorlar. Diyorlar ki, "Hani miras taksimi vardı? Burada bir şey yok." O sahabi diyor ki, "Peygamber Efendimiz'in mirası zikirdir. Zikir meclisleridir." diyor. Bu da meşhur hadislere geçen bir rivayettir. Yani sahabe döneminde Peygamber Efendimiz bireysel olarak da, böyle sahabeli toplu olarak da bir kısmı zikirler icra ettiği bilinir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. "Uzkur Rabbeke fi nefsike tadarru'an ve hifeten ve dunel cehri." Rabbini zikret. Tazarru ederek, yalvararak ve ondan korkarak ve dunel cehri, cehri olmaksızın, yüksek sesle olmaksızın Rabbini zikret diye bir ayet vardır. İşte bu ayeti ulema, alimler daha çok bu ayeti esas alıp zikrin sessiz yapılmasının veya alçak sesle yapılmasının makbul olduğunu, yüksek sesle zikrin bid'at olduğunu söyleyen alimler olmuştur bu ayetten yola çıkarak. Ama bazı sufiler az önce söylediğimiz Peygamber Efendimizin işte kapıları kapatın, la ilahe illallah zikrini yüksek sesle mescitte bir süre sahabesiyle birlikte, hatta elleri kaldırarak la ilahe illallah, la ilahe illallah diye yaptığı bu zikri, bu hadisi delil getirerek sufiler demişlerdir ki demek ki yüksek sesle de olabilir.
Eyvallah hocam. Hocam programımızın da son 7 dakikasına girdik. Bu zikir çeşitlerinden hani biraz önce zikrettiğimiz, sizlerin buyurduğu zikir çeşitlerinden Hatmi Acegan zikri üzerine dilerseniz son dakikalarımızda da konuşmuş olalım. Hatmi Acegan zikri nedir? Peygamberimiz ve Hulefe-i Raşid'in döneminde de böyle örnekler, Hatmi Acegan zikri gibi örnekler gerçekleşmiş midir? Bunu sormuş olalım hocam.
Efendim az önce dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz bazen sahabesiyle böyle toplu zikir de yapmıştır. Ferdi olarak tek başına da yapmıştır. Ancak zikir bir içtihadi meseledir. Yani bu zaten Hatmi Acegan tam bir zikir de benzemiyor. Zikirde belli isimlerin tekrarlanması, mesela la ilahe illallah, Allah gibi zikirlerin tekrarlanması esastır. Hatmi Hacegan da böyle değil. Bir kısım surede okunuyor. Yani Kur'an okunmak aslında. Hatmi Hacegan bir kısım surelerin okunması. İşte 1001 İhlas suresi, 79 Elem Neşraleke suresi, işte şu kadar Fatiha suresi gibi Kur'an-ı Kerim'den bazı surelerin okunması. Ha, kaç kişi katılıyor? Diyelim ki 1001 tane İhlas okunacak. Kaç kişi var halkada? 10 kişi var diyelim. Herkes 100'er tane İhlas suresi okursa, kul huvallahu ehad okursa, 100'ü 10 kişiye de 1000 eder. Bir kişi 101 tane okur, etti mi 1001 oldu. Onun için Hatmi Hacegan aslında bir kısım Kur'an surelerinin paylaşılarak okunmasıdır. Ha, bunun sonunda bazı Nakşibendi kollarında cehri zikir de yapılabiliyor. O şart değil. Şimdi bu Kur'an okumak Peygamber Efendimiz'in yaptığı bir şey yani. Ha, bunun şu rakamlarla yapılması veya bu rakamla yapılması o içtihat meselesidir. Nasıl fıkıhta içtihat varsa, yorum var ise, tasavvuf ehli de kendileri demişler ki şu zikirleri şu kadar sayıda yaparsak veya şu ayetleri, şu sureleri şu kadar sayıda okursak daha bereketli, daha manevi, feyizli oluyor diye tecrübe etmişler. Bu tecrübeyle bir içtihat yapmışlar ve bu şekilde sayılar oluşmuştur. Ha, niye 1001 defa ihlas? İşte o öyle bir içtihat, yorum. Onun bir bereketi vardır. Artı Hatmi Hacegan-ı Kebir, Hatmi Hacegan-ı Sagir diye ayrılıyor. Büyük Hatmi Hacegan, küçük Hatmi Hacegan diye. Ayrıca her sayı veya zikir çeşitleri de aynı değil. Mesela Abdülhalil Gucdivani Hazretleri'nin Hatmi Hacegan terkibi, rakamlar başkadır. Bahattin Nakşibend'de rakamlar başka oluyor. Veya bazen şey değişiyor, dua veya zikir sayısı değişiyor. Mesela Baki Billah, İmam Rabbani Şeyhi Baki Billah Hazretleri'nin Hatmi Hacegan terkibi vardır. O terkipte Ya Baki Entel Baki, Ya Baki Entel Baki diye bir zikir vardır. Mesela o bugün uygulanmıyor. Bazı tarikatta uygulayabilir belki ama çoğunda uygulanmıyor. İmam Rabbani'nin ayrıdır. Dolayısıyla Hatmi Hacegan'da da tek bir tane formül yok. En yaygın olan bir tane seçilmiş. Çoğunlukla bugün Halidi kollarında o uygulanıyor. Nakşi Halidilerde. Ama değişik formülleri, değişik rakamlar, hatta değişik zikirler de olabiliyor Hatmi Hacegan esnasında. Ha, bir de Mevlana Halidi Bağdadi zamanında bir adam Hatmi Hacegan'a girmiş. Provokasyon için girmiş. Mevlana Halidi kötülemek için girmiş. Hatmi Hacegan'ın sonunda efendim demiş, ben bir rüya gördüm. Mevlana Halid'in işte dili kesilmiş, burnu kesilmiş, çöplüğe atılmış falan filan diye, böyle bir iftira. Yok halbuki böyle bir şey. Mevlana Halid de güzel bir yorum yapmış ona, o rüya üzerine. Ondan sonra adam demiş ki, ya kusura bakmayın, aslında ben böyle bir rüya görmedim. Ama falanca kişi beni tahrik etti. Git Mevlana Halid'in zikir halkasına, Hatmi Hacegan halkasına karış. Onu kötüleyen uyduruk rüya söyle dedi. Falan filan demiş. Pişman oldum demiş, tevbe ettim demiş, estağfurullah demiş, neyse. Onun üzerine Merona Halit demiş ki, madem ki araya böyle fitneciler, provokasyonlar, provokatörler girebiliyor, bundan sonra Hatmi Hacegan'a tarikata dahil olmayan yabancıları almayalım demiş. O zaman için belki faydalı bir şeydi bu. Yani provokatörleri engellemek açısından belki faydalı idi. Ancak bu zamanla yanlış anlamalara vesile olmuş. Yanlış anlamalara vesile olmuş. Bağdat'ta şimdi Nakşibendiler gidiyor tekkeye veya camiye gidiyorlar hatta. Camide Hatmi Hacegan yapacaklar. Yabancılar gelmesin, zikre katılmasınlar diye camiyi kilitliyorlar. Orada belki bir saat cami kilitli kalıyor. Namaz vaktine yetişememiş. Daha sonradan camiye gelip de tek başına namaz kılmak isteyenler geliyor. Cami kilitli. Yani son cemaat mahallinde falan bir yere kılması lazım. Bunlar dedikodu olmuş. Bir de şüphe oluşturuyor. Yani bu adamlar niye camiyi kilitliyor? Ne yapıyor içeride? Dergah bile olsa mesela Osmanlı'da, İstanbul'da Gümüşhanevi dergahı. Gümüşhanevi dergahı bu Sirkeci yokuş var ya, solda vilayet, valilik. Evet. Eskiden sadrazamın şeyiymiş orası. Ofisi diyelim. Orada sadaret, sadrazamın ofisinin tam karşısında Gümüşhanevi dergahı var. Ve belli zamanlar, günün belli saatlerinde kapıyı kilitliyorlar, dergahın kapısını kilitliyorlar. Biz Hatmi Hacegan yapacağız diye içeri kimseyi almıyorlar. Bu sefer bir kısım devletin istihbarat elemanları da ya bunlar niye kapıyı kilitliyorlar? Acaba devleti yıkmak için içeride plan mı kuruyorlar falan diye böyle dedikodular başlıyor. Bugün de o hani Merona Halid'in hani provokatörler girmesin diye başlattığı gelenek, yani yabancıları Hatmi Hacegan'a almama geleneği bugün de çoğunlukla devam ediyor. Ancak bu da yanlış anlamaya sebep oluyor. Geçenlerde fakültede derse sordum gençlere, dedim ki işte tasavvufla ilgili tecrübeleriniz, hatıralarınız varsa anlatın. Bir öğrencim dedi ki, hocam dedi, geçenlerde bir tarikatın sohbetine çağırdılar. Beykoz tarafından bir yerde. Gittim dedi, sohbet bitti, çaylar içildi neyse. Ondan sonra dediler ki, biz şimdi Hatmi Hacegan'a başlayacağız. Sen henüz mürit değilsin. Dolayısıyla sen öteki odada dur. Beni dışarı çıkardılar dedi. Çok ağrıma gitti dedi. Gider tabii. Yani bu adam orada, kardeşim, bir kısım Kur'an sureleri okunuyor. Allah'ın zikri yapılıyor. Bu adam da gavur değil yani. Bırakın da o da Allah zikretsin yani.
Madem davet ettiniz, yanınıza aldınız, o zaman zikirde de birlikte olun yani.
Sohbette berabersin, zikirde kusura bakma sen kapı dışarı. Öteki odada dur diyorlar. Bu da yani o insanların kalbini kırıyor. Veyahut da dediğim gibi Osmanlı döneminde olduğu gibi bu adamlar niye tekkenin kapısını kilitliyor? Acaba içeride devleti yıkmak için plan mı kuruyor gibi.
Cehaletin de etkisi var hocam. Cahil şimdi, sufilerin.
Bu yabancıları Hatmi Hacegan'a almama meselesi işte 1800'lü yıllarda o günkü şartlarda öyle uygun görülmüş. Ama şimdi 21. asırdayız. Şartlar değişti. Yeni bir içtihat yaparak bunu kaldırmak lazım. Çünkü open society'de yaşıyoruz. Açık toplumda yaşıyoruz. Açık toplumda kapıyı kilitlemeyeceksin kardeşim. Kapıyı kilitlediğin zaman devlet de şüphelenir. Müslümanlar da, diğer Müslümanlar da kırılır. Ya hiç sohbete çağırma. Çağırıyorsan Hatmi Hacegan halkasında otursun. O da iki tane Allah desin. İhlas okusun.
Yani aslında medeniyetimiz de bunu bize gösteriyor hocam. Yani eskiden kapılar hep açıkmış, tekkelerin kapıları. Ve sarhoş da olsa giriyormuş yani.
Merona Halit'ten önce de açık. Merona Halit'ten önce de herkes açık. Merona Halit o günkü şartlarda öyle bir iştahat yorum
dönemin
yapmış.
Dönemin şartlarına göre.
Ama işte onu orada bırakmak, güncellememek, yeni yorum yapmazsak yeni başka sıkıntılar çıkıyor. Onun için zaman zaman nasıl Merona Halit o gün öyle bir iştahat buyurmuş ise bugün de meşayih, nakşi şeyhleri bugün şartlar değişti deyip yeni bir iştahatla kapıları açmaları, herkese açmaları lazım ki yanlış yorumlar ve istifhamlar ortadan kalksın.
Eyvallah hocam. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının sonuna gelmiş olduk. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.